Ayrım 9 Alevilerin Büyük Sırrı Ünsal Öztürk Sayfa 102 Bahattin Ögel'in anlatımlarında Türklerde Göksel Sistem. Biraz daha ayrıntıya girmemiz gerekiyor. Şaman anlayışında ya da şaman törenlerinde Tanrı'nın bulunduğu gök katları 5. kattan sonra başlar. 5. kat kutup yıldızının bulunduğu kattır. Tanrı ülgenin nerede oturduğu kesin olarak saptanamamıştır. Bazı anlayışlara göre 9. katta oturmaktadır. Ancak bu anlayış kesin değildir. Çünkü Batlamyus teorisine kadar anladığımız kadarıyla Türklerdeki yer ve gök 7 kattan oluşmaktaydı. Toplam 14 kat vardı. Bazı anlayışlara göre ise güneş, ay ve ülgen 9. kattan sonra oturmaktadır. Bu anlayış yine bizim düşüncemize göre Batlamyus tezine uydurulmaya çalışılmıştır. İslami anlayışın temelini Batlamyus teorisi oluşturmaktadır. Batlamyus'tan önce bu teoriyi ortaya atan Platon'dur. Onu Aristo izlemiştir. Platon, M.Ö. 427-347, tanrıların oturduğu yeri 9. küre olarak İslam'dan çok önce ortaya koymuştur. Bu durumda gök 9 daireden iç içe geçmiş kürelerden oluşuyor. Feleki Atlas Allah'ın mekanıdır. İslam ile karşılaşan Türkler de teorilerini bu teoriye benzetmeye çalışmış olsa gerektir. Onlar ülgen, güneş ve ayı 9. kattan sonra düşünmeye başlamışlardır. Genel düşünce budur. Tanrı ülgen trans halindeki şamana emrindeki ruhları 5. kata kutup yıldızına göndermektedir. Şaman 5. kattan yukarı çıkamamakta, ruhlar da 5. kattan aşağı inememektedir. İslam'da ise gökyüzü feleklerden oluşmaktadır. Her gezegenin bir feleği gökyüzü vardır. İslam anlayışındaki felekler yuvarlaktır. Merkezde dünya vardır ve her şey onun etrafında dönmektedir. Dünya hareketsiz olarak yerinde durmaktadır. Şaman ya da eski Türk anlayışında ise gökyüzü katlardan oluşmaktadır. Göğün sahibi, yerin sahibi ya da gök tanrı, yer tanrı gibi anlayışlar örneğin İran'da da görülmektedir. Hürmüz ışık aleminin, Ehriman ise karanlık zulmet aleminin sahibi olarak bilinmektedir. Çin'de de benzer anlayış vardır. Eski Türkler göğün ve yerin birliğine inanırlardı. Gökte iyi ruhların ve ülgenin oturduğunu, yer altında ise kötü ruhların ve erliğin oturduğunu sanırlardı. Cehennem yani tamu yer altındaydı. Profesör Doktor Bahaettin Ögel, Cemal Şener gibi düşünenlerin aksine yüksek yerlere sadece Türklerin saygı duymadığını, Anadolu evliyalarının ve erenlerinin bu konuda yalnız olmadığını anlatmaktadır. Örneğin şöyle demektedir. Çin düşüncesinde yer göğün altı yani Tian Hsia olarak yorumlanıyordu. Bunun için ırmaklara, dağlara, tarlalara kurban verilebiliyordu. Böylece pek çok tanrılar ortaya çıkıyordu. Dipnot Bahattin Ögel Türk Mitolojisi 2 Sayfa 148 Bu alıntı halkların birbirlerinden etkilendiklerinin kanıtıdır. Demek ki dağların, suların, yüksek yerlerin kutsal bilinmesi sadece Türklere has bir durum değildir. Çinliler Eskimolar Sudan zincirleri de dağları, akarsuları, yüksek yerleri kutsal bilebilir. Mezopotamya ve Anadolu halklarının da insanlığın ilk oluşumundan beri dağları, akarsuları, yüksek yerleri kutsal bilmelerinde bir sakınca olmasa gerektir. Yani mutlaka Orta Asya'dan bu tür inanışları getirmelerine gerek yoktur. Eski Türklerdeki ruhlarla ilişki, tanrılarla ilişkiye geçme çalışmaları bizde çeşitli kuşkulara neden oluyor. İptidai halklar inançlar olarak belirtilen dönemde acaba eski Türklerde dört unsura nasıl bakılmaktaydı? Ateş, su, toprak ve hava Türklerde başat düşünce miydi? Şamanlar gece ayin yaptıklarına, ruhlarla görüşme yapmaya çalıştıklarına göre en azından şamanlığın gece ile yakın ilişkisi bulunmaktadır. Çadırda yakılan ateşi ise aydınlatma olarak düşünebiliriz. Profesör Doktor Bahaettin Ögel bu görüşümüzü desteklemektedir. W. Thompson'dan aşağıdaki alıntıyı almaktadır. Türklerde dört unsur yerine üç varlık görünüyor. İnsanlık yani humanitas, Türklerde gök ile yeri tamamlayan bir üçüncü unsur gibi görünüyor. Örnek olarak ateşin Türklerin uzay ve dünya görüşlerinde önemli bir yeri yoktur. Dipnot Bahattin Ögel adı geçen eser sayfa 150. Bahattin Ögel daha sonra bu önemli bir noktadır diye görüşlerini şu şekilde ifade etmektedir. Kişi kişilik sahibi üstün bir varlıktı. İran ve Hint mitolojilerinde olduğu gibi insan Tanrı'nın eğlenmesi veya tecrübe için yaratılmış varlıklar değildi. Ön Asya mitolojilerinde olduğu gibi cennetten kovulmuş günahkarlar da değildi. Mani diniyle sonradan bozulmuş Altay destanlarında olduğu gibi zayıf, korkak, aciz insanlar da Göktürk yazıtlarında yoktu. Bizde ne Oseanus, ne Tethys, ne de ateş, su, toprak ve hava gibi dört unsuru bulabilirsiniz. Yalnızca gök, yer, insan varlığı vardır. Profesör Ögel dördüncü unsur olarak Türk Kaan'ının üçlüye dahil edilebileceğini belirtmektedir. Ama o aslında iki öğe taraftarıdır, gök ve yer. Bu şekilde eski Türklerin kozmik anlayışlarının ipuçları da ortaya çıkmaktadır. Cemal Şener veya onun gibi düşünenlerin iddia ettiği gibi, ki iddia bile etmiyorlar, kozmolojiyi hiç tartışmıyorlar bile, eski Türklerin gündüz ile fazla ilişkisi bulunmamaktadır. Bütün ipuçları bizi geceye, karanlığa, ruhlara doğru yöneltmektedir. Eski Türk anlayışına göre dünya ile yıldızlar kesin ayrılık gösteriyorlardı. Dünyanın da bir göğü vardı. Dünyanın göğüne kalık derlerdi. Burada kuşlar uçar, bulutlar gezerdi. Şiddetli dolu ve yıldızlar kalıktan gelirdi. Yeryüzü nasıl insanların ve diğer canlıların gezindikleri bir bölge ise, kalık yani hava kuşlar ile diğer canlıların gezindikleri bir bölgeydi. Bundan dolayı hava yeryüzünün adeta bir devamı gibi düşünülüyor. İncelediğimiz kitaplardan bir türlü beşinci kattan önce ne vardı, hangi katlar vardı bulamadık. Çadır göğün beşinci katına kadar düşünülüyorsa, çadırın tepesindeki delik göğün kapısı, kutup yıldızı olarak düşünülüyorsa, ondan önce hangi katlar vardı acaba? İkinci yüzyıldan sonra dünyaya Batlamyus teorisi hakim olmuştur. Dünya merkezde durmakta ve gezegenler onun etrafında dönmektedir. Tablo bellidir. Ay birinci dairede, güneş dördüncü dairede oturmaktadır. Batlamyus teorisi tüm dünyayı etkilediğinde Türklerin anlayışlarında da değişiklik olduğu bilinmektedir. Örneğin dokuz kat teorisi. Kutadgu Bilig, Türklerin İslam'ı kabul etmesinden sonra yazıldı. Bu kitapta anlatılan göksel sistem aynen Batlamyus teorisinde olduğu gibidir. Ancak araştırma yapan kişiler genellikle öncesi ve sonrası dönemler ile ilgili çizgiyi karıştırmaktadırlar. Bahattin Ögel'in de kafası bu konuda karışıktır. İslamiyet'te arş göğün en yüksek tabakası dokuzuncu felektir. Türklerde de gök önceleri dokuzuncu kat idi. Ögel Türklere göre kozmos uzay ile dünyanın tümüne verilen bir addır. Dünya ise mikrokozmostur. Dünya bir küçük alem idi. Makrokozmos ise yıldızların dolaştıkları sonsuz uzay, büyük alem idi. Türkler gök kubbesini de küçük alem yani mikrokozmos içinde düşünmüşlerdi. Canlıların uçuştukları ve yaşadıkları hava tabakasını da kalık adı ile küçük aleme yani mikrokozmosa katmışlardı demektedir. Ögel Türklerin önceleri dokuz kat olarak düşündükleri gök katlarında ay, güneş ve yıldızların dokuzuncu katın üzerinde oturduklarını söylemektedir. Çinliler de aynı düşünüyorlarmış. Çin'de yüksek kutsal gök yani Shangtian gök katlarının üzerindeydi. Bahattin Ögel Türklerin gök katları anlayışını anlatırken kendisinden pek emin değildir. Kavramları da yerli yerinde kullanmamaktadır. İslamiyet'te arş göğün en yüksek tabakası dokuzuncu felektir demesi bunu göstermektedir. Oysa dokuzuncu felek arş anlamına gelmez. Örneğin dünyadan bakıldığında gökyüzü yer anlamına gelebilir mi? Dünyanın da bir feleği vardır, yani dünyanın göğü vardır. O halde arş da dünya gibi bir yer olmalıdır. Onun da bir feleği olmalıdır. Arş dairesi bir yerdir, feleği ise onun göğüdür. Bu yüzden arş-ı âlâ diyorlar. Arş-ı Rahman diyorlar. Türk anlayışı ile Batlamyus teorisini karıştırırsanız dokuzuncu kat arştır, dokuzuncu felek ise arşın göğüdür. Diğer taraftan Bahaeddin Ögel görüşlerini netleştirmiş de değildir. Örneğin gök katlarının dokuz olduğu konusunda şüpheleri vardır. Batı Türklerinde gök yedi katlıydı. Göğün katları Batı Türklerine göre yedi, Doğu Türklerine göre ise dokuz idi. Herhalde çok önceleri hepsi dokuz idi demektedir. Herhalde diyor, çok önceleri diyor, gök katlarının yedi olması Ögel'in aklına pek yatmıyor. Çünkü yedi sayısı İran'da ve Ön Asya'da net olarak belirtiliyormuş. Bu bilgiyi de kendisi veriyor. Yedi sayısı belki de İran ve Ön Asya tesiriyle girmişti. Yer de yedi kattır. Böylece yer ile göğün hepsi 14 kat ediyordu. Bu da İran mitolojisinin bir özelliğidir. Cemal Şener'in anlatımı gibi Bahaettin Ögel de herhalde çok önceleri, belki de diyerek gök hakkında bilgiler veriyor bize. Hakanların ve şamanların doğudan batıya doğru dönmesi. Bahaettin Ögel 9 kattan söz ederken bizim için altın değerinde bilgiler de vermektedir. Verdiği bilgilerle Asyatik sistem ile Anadolu ve yukarı Mezopotamya'daki sistem arasındaki farkı, şaman ile semah dönenlerin hareketlerinin neden birbirine zıt olduğunu anlıyoruz. Hakanların tahta çıkması ile şamanların göğe çıkmaları arasında sıkı bir bağ olduğunu Bahaettin Ögel anlatmaktadır. Ögel'in yazdığı bu satırları örneğin Cemal Şener de görmüştür mutlaka. Ancak bir konunun kişinin bilincine çarpması gerekir. Konu şu şekilde anlatılıyor. Devlet, yer ile gök yapısının benzeri gibi Hakanların tahta çıkmaları ile şamanların göğe çıkmaları arasındaki bu kadar yakın benzerliğin sebepleri nelerdir? Hakanların tahta çıkmalarında yapılan törenlerin din temelleri var mıydı? Hakanların tahta çıkma törenlerinde yapılan seremoniler temelsiz olamazlardı. Şimdi bu konuya girerek bazı açıklamalar bulmaya çalışacağız. Dipnot Bahaettin Ögel, Türk Mitolojisi 2, sayfa 163. Ögel, Hakanların tahta çıkış törenlerini ve şamanların göğe çıkış ayinlerini tartışmakta ve açıklamalar yapmaya çalışmaktadır. Bu tahta çıkış ve şaman ayinlerinin yer ile gök yapısının benzeri olduğunu düşünmektedir. Hakan'ı bir keçenin üzerine koyarak 9 kez döndürme ve göğe çıkma, Toba ve Göktürk devletlerinin kağanları tahta çıkarken bir keçe veya halı üzerine oturtuluyorlar ve doğudan batıya doğru 9 kez döndürülüyorlardı. Hakan böylece tahta çıkmış oluyordu. Hakanların keçenin veya halının üzerine konarak 9 kez doğudan batıya doğru döndürülmesi aradığımız kilit bilgidir. Bunun sebebi neydi? Türklere göre dünya doğudan, yani güneşin doğduğu yönden batıya doğru dönüyordu. Keçe veya halı da 9 kez aynı yönde döndürülüyordu. Böylece Kaan göğün 9 katını aşmış ve Tanrı'ya ulaşmış ve böylece Tanrı'dan Kaanlık kutluluğunu almış oluyordu. Ögel bunları söyledikten sonra bu bizim görüşümüzdür demektedir. Doğruyu anlatmasına rağmen açıklayış şekli yanlıştır. Çıplak göz dünyanın döndüğünü anlayamaz. Çıplak gözle bakıldığında dönen yıldızlar ve güneştir. Dünya güneşin doğduğu yönden batıya doğru dönüyordu demek bilim dışıdır. Profesör söylediğini zihninde hiç tartmamıştır. Anladığımız kadarıyla bugüne kadar onu düzelten de olmamıştır. Dünyanın doğudan batıya doğru dönmesi ne demek? Bu eğer dünya doğudan batıya doğru dönseydi, güneş batıdan doğar, doğudan batardı anlamına gelmektedir. Nitekim Venüs kendi etrafında doğudan batıya doğru dönmektedir ve güneş orada doğudan değil, batıdan doğmaktadır. Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için yerinde dönen güneş doğudan batıya doğru dönüyormuş gibi görünmektedir. Kaldı ki eski Türklerin ve şamanların hareketinin güneşe bağlı olmadığını, kutup yıldızına bağlı olduğunu da dönüp dolaşıp anlatıyoruz. Yıldızlar ve saat istikametindeki dönüş konusu bir başka yazarın da dikkatinden kaçmamıştır. Ancak bu yazarın Aleviler ile ilgili görüşleri çürüktür. Jean-Paul Roos, Türklerin ve Moğolların eski dini başlıklı çalışmasında Alevi Bektaşilerin Şii olduklarını sanmaktadır. Değerlendirmelerinin yanlış olması ise bu durumda çok doğaldır. Dış dünyadan gelen verileri doğru algılamanız bilim yönteminin temel kuralıdır. Örneğin kapıyı duvar olarak algılarsanız yapacağınız değerlendirmeler temelden yanlış olacaktır. Bu topluluklar çoğu kez İslam kalıbı içinde kaynaşmak zorunda kalmışlar, ancak daha az katı olan ve dinsel sapmalara daha hoşgörü gösteren heterodoks Şii mezhebini tercih etmişlerdir. Türkmen babaları, yani göçebe Türkler, Barak Baba, Baba İshak, Baba İlyas ve diğer birçokları kendilerini bu mezhebe bağlı gösteriyordu. Dipnot Jean-Paul Roos, Türklerin ve Moğolların Eski Dini, sayfa 45. Adı geçen kişilerden Baba İlyas ve Baba İshak'ın yaşadığı 1200'lü yıllarda yaşadığımız topraklarda Şiilik yoktur. Sayılan kişilerin hiçbiri Şii değildir. Kendilerini Şii olarak nitelememişlerdir. Diğer birçokları da öyle. Söz konusu kişiler bırakın Şii olmayı Müslüman da değillerdir. Yazarın algılaması yanlıştır. Şiiliğin daha az katı olduğu, dinsel sapmalara daha hoşgörü gösterdiği şeklindeki düşüncesi de yanlıştır. Jean-Paul Roux halen yaşayan bir kişidir. Ona İran'ı incelemesini öneririz. Dönme konusunda ise değerli bilgiler vermektedir. Yıldızlar bağlı hayvanlar gibi kutup yıldızının etrafında dönmektedir. Dipnot Jean-Paul Roux adı geçen eser sayfa 130. Yıldızların dönme hareketi ve göğün çevrilmesi temel kozmik olaylar olarak kabul edilmekte ve evrende yer almak için onları taklit etmek gerekmektedir. Yukarıda birkaç kez bir merkez çevresindeki dönme hareketlerine değinmiştik. Bunlar her yerde, her zaman ve hemen hemen her nedense uygulanmıştır. Bir Tukiu şefinin tahta çıkışı dolayısıyla bu kişi bir keçe üzerine oturtulur ve güneş yönüne göre 9 kez döndürülürdü. Yine aynı Tukiyular ölünün çadırının çevresinde atla 7 kez dönerdi ve Zemark kendisini arındırmak için ateşin çevresinde dönmektedir. Huan Huanlar bir ölünün çevresinde atlarının yaklaşık 100 kez daire çizecek şekilde 4 dana sürerlerdi. İbn Batuta bir Moğol prensinin cenaze töreni sırasında 4 atı gücünü yitirinceye kadar ölünün çadırının çevresinde dairesel olarak koşmaya zorladıklarını kendi gözüyle görmüştür. Uygurlarda kurban kesmek için ormanda ağaçların çevresinde dönülürdü. Bu eski kanıtlara bir dosya dolusu çağdaş belge eklenebilir. Radlov tarafından tanımlanarak oldukça sık şekilde kaynak olarak kullanılan ve şamanın göğe yükselişinden önce bir kayın ağacının çevresinde dairesel şekilde dönüşünü anlatan şaman seansı bunların yalnızca en ünlü örneğidir. Brzezinski, bu dönüşlerin yıldızların atın hareketine ve hızına sahip olan güneşin seyrini taklit etmeye yönelik olduğunu kolayca ortaya koymuştur. Dipnot Jean-Paul Roux, Türklerin ve Moğolların Eski Dini, sayfa 137. Eski Türkler törenlerinde ve şamanlar ayinlerinde her zaman doğudan batıya doğru hareket etmektedirler. Kısacası saat istikametinde doğudan güneye ve batıya doğru. Türkler eğer gündüz vakitleri ise güneşi ve güneşin görünür hareketlerini izleyebilirler. Güneş doğudan doğmakta, güneyi aydınlatma ve batıdan batmaktadır. Hakan'ın hareketi de bu görünür gerçek olmayan harekete dönük olmalıdır. Bildiğiniz gibi daha önce de anlattık, güneş yerinde kendi ekseni etrafında dönerken dünya onun etrafında batıdan güneye ve doğuya doğru dönmektedir. Şamanın veya eski Türklerin dünyanın bu hareketini bilmelerine olanak bulunmamaktadır. Ellerinde alet olmayan, çıplak gözle gökyüzünü anlamaya çalışan insanlar ancak gün doğumunu, gün ortasını ve gün batımını bilebilirler. Güneşin gezindiği yerleri çıplak gözle görebilirler. Bu gezinti ise güneye doğrudur. Güneşin merkezde olduğu, gezegenlerin onun etrafında doğudan batıya değil, batıdan doğuya döndüğünü nereden bilecekler? Şaman ayinlerine gelince, şamanizmin ana prensiplerine göre şamanların 5. kattan yukarısına gitmemeleri gerekirdi dedikten sonra ögel şunları anlatmaktadır. Akşam olunca keçe bir çadır kurulur ve kapısı doğuya çevrilir. Çadıra bir ağaç dikilir, ağaca göğün 9 katını gösteren 9 işaret yapılırdı. Açık renkli bir at kurban edilirdi. Kurban davulun ruhuna, ateş anasına sunulurdu. Ay, kam ay diye bağırılırdı. Şaman yani kam eşik ruhuna seslenir, bakır kılıcı, ok ve yayı ile kötü ruhları kovardı. 7. katta ay, 8. katta güneşe saygı duruşu yapar, ulu tanrı ile buluşurdu. Benzer bir anlatım Cemal Şener'de de vardı. Bu alıntıda Ögel daha önceki verdiği bilgilerin aksine ayın 7. katta, güneşin ise 8. katta oturduğunu belirtmektedir. Oysa yine ona göre ay, güneş ve yıldızlar 9. kattan sonra oturuyorlardı. Ayrıca Kam'ın ulu tanrı ile buluştuğu da iddia edilmektedir ki, Proto-Türk dönemde şamanların 5. kattan yukarı çıkamayacağının genel prensip olduğunu kendisi belirtmekteydi. Kamlar 5. kattan yukarı çıkamazlar ve ulu tanrı ile hiçbir zaman görüşmemişlerdir. Ancak onun gönderdiği iyi ruhlarla 5. katta görüşmüşlerdir. Ögel şamanların göğe çıkma törenlerini anlatırken Potani'ne başvurmaktadır. Şöyle aktarıyor. Baş şamanı 9 şaman bir keçe üzerine oturtarak kaldırıyorlardı. Bundan sonra şaman göğün 9 katını temsil eden 9 ağacı 3'er defa dolanarak göğe çıkma törenini tamamlıyor ve ondan sonra da keçe üzerine oturuyordu. Burada da aynen Hakanların törenlerinde olduğu gibi şaman keçe üzerine oturtularak 9 ağacın etrafında dolandırılmaktadır. Dolanmanın nereye doğru olduğu bizim için önemlidir. Çünkü biz izlediğim şaman ayinlerinde şamanların hep saat istikametinde dolandıklarını gözlerimizle gördük. Balagans bölgesinde şamanlar göğe çıkıp indikten sonra keçe üzerine oturtuluyor ve doğudan batıya doğru 9 kez döndürülüyordu. Konunun çok açık olduğu, sorunu anlatabildiğimizi sanıyoruz. Bu satırları okuyanlar için de konu açık olmalı. Hakan ve Şaman direğin etrafında doğudan batıya doğru döndürülüyor. Konunun meraklısı olanlar için söylüyoruz. Eğer herhangi bir yerde, bir fırsatta Orta Asya'dan gelen bir kişiyle karşılaşırsanız, ondan Şaman ile ilgili görüntü isteyiniz. O görüntülerde göreceksiniz ki Şamanlar ayin sırasında saat istikametinde hareket etmektedir. Bu hareket yaşadığımız topraklardaki ritüele terstir. Şamanlar hala yaşıyor, atalarının yolunu sürdürüyor. Hala ayin yapıyorlar, dönüşleri sürüyor doğudan batıya doğru. Bizimkiler de atalarının yolunu sürdürüyorlar batıdan doğuya doğru. Burada Yaşar Kalafat'a bir önerimiz olacak. Değerli Yaşar Kalafat da Orta Asya'da alan araştırması yapan, şamanların bugün yaşadıklarını söyleyen bir kişidir. Özel alanlara da işaret etmektedir. Kazakistan, Altay, Kırgızistan ve Çuvaşistan'da bu inanç özel isimler altında bütün canlılığı ile yaşamaktadır. Dipnot: Yaşar Kalafat, Altaylardan Anadolu'ya Kamizm Şaminizm, sayfa 26. Yaşar Kalafat'a da beraberinde getirdiği görüntüleri inceleyerek şamanların dönüş hareketlerini saptamasını ve bu konuyu kamuoyu ile paylaşmasını öneriyoruz. 9. ayrımın sonu. Sayfa 115.